Beşeri Kantininden herkese merhabalar. Beşeriyetin konuşulduğu mekana hoş geldiniz. Faruk Hocam, merhabalar, nasılsınız?
Merhaba Emre Hocam. Neden bu kadar tatlı bir sesle konuşuyorsun valla? İçim bir hoş oldu.
Bilmiyorum. Benim gecenin biraz daha geç bir saat. Bugün biraz daha geç yaptık. Belki ondan bilemiyorum.
Yani
Bugün ne konuşacağız? Biraz ondan bahsedelim.
seni tutup da motorun üstünden alıp da o yollardan evine getirmek zor olduğu için mecburen çok geç saatte almak durumunda kalıyoruz yani.
Evet. Yeni bir motosiklet aldım. Çok keyifli. Ne yapayım? Bana mindful sağlıyor. Ben bahsedeceğim zaten motorun hislerinden.
Tabii canım ya, anda kalma kabiliyetini sana bahşeden tek şey motor sahibi olmalı. Evet, buradan tüm dinleyenlerin motor almalarını tavsiye ediyorum.
Yani bu kişisel bir şey. O sağlıyor bana. Başka birine başka bir şey sağlar ama bu
Bilmiyorum
internet
canım.
sağladığı için birazcık o yönde tutuyor. Yani.
Ya ister istemez herhalde dikkatinin açık olması lazım.
Ya
Yani
evet.
biraz zorunluluk sanki motor
Bak şöyle
üstündeyken.
söyleyeyim sana. Aslında motosiklete binmenin dağ tırmanışından veya işte yamaç marşrutu yapmaktan veya diğer ekstrem sporlardan hiçbir farkı yok. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında insanlar şunu zannediyorlar. Benim etrafımda duyduğum. İşte adrenalin almak için bu iş yapılıyor. Hayır, adrenalin için yapılmıyor bu iş. Adrenalin korku aslında. Temelde korku üzerine çıkan bir şey ve insanı panik yaptırtabilen bir şey. Yani bütün kasları durduran bir şey. Sen düşünsene, dağa tırmanıyorsun. Bu kas noktasına sıkıntı çekmek ister misin? Hayır. Aslında şu oluyor. Odak seviyen çok arttığın için, çok ciddi bir odak ve dikkat gösterdiğin için dopamin salgılıyorsun. O anda kalarak keyif alıyorsun yani. Flow, daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz bu akış. Yani insanın zaman içinde ne diyeyim, kaybolma hissi, zamanı hissetmeme hissi oluşuyor ve dopamin hissi oluşuyor aslında. Hani yanlış bir algıdır yani adrenalin. Adrenalin varsa zaten bir problem vardır bu arada. Yani mesela motora biniyorsun, çok fazla adrenalin salgılıyorsa sen çok korkuyorsun demektir. Kaza yapmaya çok açıksın demektir.
Abi korkudan ziyade bana daha şemsiye bir duygu olarak duygusal yükselme dediğimiz arousal hali, yani heyecanla karakterize olmaz mı aslında adrenalin salımı?
Evet, yani heyecanla bir alakası var. Bu ne zaman olur biliyor musun? Yeni başladıysan bu işe, o başlangıçta o hislerle olur. Yani adrenalin, heyecan bunlarla olur. Sonradan da heyecan duyarsın. Ama bu heyecan kendini biraz daha yüksek odak noktasına getirir. Çünkü düşünsene bugün mesela yamaç marşrutu yapan birini ele alalım. Bu adam uçuyor yani ayağını yerden kesiyor. Ama 1000 tane, 2000 tane uçuş yapmış. Ya bu adam için uçuş yapıyor olmak artık heyecan verici bir şey değil. Kesinlikle keyif verici bir şey haline dönüşür. Yani o dopamin ve dikkat noktalarında kalır. Hani bu bir işi 10 bin saat yapma mantığı vardır ya. Mesela sen bugün bir işte ustalaşsan, uzmanlaşsan artık o iş senin için işte heyecan verici olmaktan çok tamamen bir odak noktası halinde sana bir mindful olma hissi verir.
Muhtemelen bunu hissedebilmen için öncelikle o yaptığın işte bir yetkinlik kazanman gerekiyor. Çünkü yetkinlik kazanmadıkça ben o heyecanı güvenlikle dengeleyemez.
Evet
Güvenli bir
yani
heyecan
evet.
olması
Yani
lazım.
öncelikle bir güvenlik sağlaman lazım ki sen o adrenalini salgılama. Hani şöyle söyleyeyim ben örnek vereyim motosikletten vereyim. Motosiklet sürmek araba sürmek gibi değildi. Yani böyle hani frene bastın durdu direksiyonu çevirdin döndü gibi bir şey yoktu. Tekniği vardır yani. Trafikte olmanın bir tekniği vardır. Bilmek gerekir yani. Hatta bunun için sürüş eğitimleri vardır. Şey gibi değil yani bu ehliyet eğitimi değil. Sizin o sürücü kursunu aldığınız gibi değil. Bayağı profesyonel sürüş eğitimleri vardır yani. Bunu almıyorsan her virajın girişinde çıkışında yalpalarsın ve yalpalarsan bu dopaminsin geçmez. Devamlı korkarsın. Tabii bir gün olası şekilde düşebilirsin. O seni daha da korkutur. Ve senin için işte şeytan icadı haline gelir.
Şeytan iradı.
Ya böyle diyorlar işte şeytan için.
Yani dört tekerin ilk icadında sorun yok. Atları araç olarak kullanmaya ilk başlandığı zaman da böyle bir şey söylenmiş olabilirdi. Ayağını yerden kesiyor.
Belki de bilmiyorum ama yani böyle yola çıktığında böyle güzel bir gün batımına doğru sürerken ne bileyim ya altta çalışan da bir şey var yani hissediyorsun yani motosikletin çalıştığını. Bazen o hafif bir titreşimi de vardır. Rüzgar, o hafif ses, böyle yol. Yani var ya böyle çok anlatılacak bir his değil yani.
Ya sana o kontrol duygusunu verebildiği için herhalde öyle bu kadar cezbedici bir abi oluyor.
Ya belki de
Altında
evet. Ya
bir canavar var yani. Senin motor çünkü sıradan bir
yani.
scooter değil.
Tabii. Bu arada bu şey değildir ha. Tek tip değildir hani bir benim bahsettiğim işler. Kimisi işte hızlanmaktan, kimisi süratten, kimisi viraja girmekten, kimisi sadece yol yapmaktan, kimisi de sadece yani o motor üzerinde oturmaktan keyif alıyor. Bu kadar. Değişir yani kişiden kişiye. Neyse ya, bu motosiklet işi çok uzar yani. Gerçek
Evet,
farklı
motorcu muhabbetine doyum oldu gerçekten. Bugünkü konumuz yaratıcılık.
bugün yaratıcılık konuşacağız. Ama aslında bunların hepsinin birbiriyle ilgisi var. Yine konuşuruz yani yaratıcılık olarak. Tabii sen diğer bir sürü bulgularla geldin.
Öyle yaptım. Yani bulgular da hem literatüre baktım hem de sosyal medyada nasıl öne çıkmış bu diye, ya haberlere nasıl yansımış diye baktım. Çok çok farklı yaratıcılık kullanımları görüyorsun aslında. Bulgulara varmadan biraz aslında ana hatlarıyla biraz üzerine eğilelim istiyorum yani. Yaratıcılıktan biz ne anlıyoruz? Tanımı nedir? En basitinden oradan bile başlayabilirim. Benim bulduğum sözlük tanımı, yani çok önemli değil diyebilirsin tanımlar ama bence gayet önemli. Hele ki yaratıcılıktan bahsediyorsak. Ya çünkü yaratıcılığın da yaratıcı bir tanımla yapmakla mükellefse şayet, konuyu etraflıca konuşmak imkansız hale gelecek. Yani bizim burada yaratıcı olmaksızın yaratıcılık hakkında konuşabiliyor olmamız lazım ki ilgili datayı dinleyenlere sunabilirim. O
Yoksa
yüzden
buradan
tanımı
gider yani.
sunayım. Nasıl?
Ya ucu bucu almaz yani. Evet, yaratıcılık dediğimiz zaman herkesin illa kendine göre bir tanım olabilir. Ama biz burada bir tanım koymazsak şu anda tamamen havaya konuşuyoruz. Yani dataların,
Bir
yani
de
datalara biraz
zaten
bir, ya şöyle aslında biraz kontrast oluşturacağız. Tanım sunuyoruz ki bir kontrast görünsün diye. Yoksa herkes kendine göre yorumlayabilir yani.
ama herkesin kendini yorumlamasında da aslında ortak örüntüyü tespit etmek mümkün olabilir. Yani tanım dediğinin tanımladığı şeyden daha kapsayıcı olması lazım. Dolayısıyla içine düşen her şeyi açıklama kudretine sahip olması lazım. Hani kalkıp da insanların farklı yaratıcılık tanımlarına sahip olabileceklerini söylemek bizim çabamıza gölge düşürecek bir şey değil zaten. Çünkü yapmaya çalıştığımız şey zaten hepsini kuşatacak bir tanım. Demiş
Bir de
ki,
bu şey, şöyle bir şey var. Şimdi sen bu tanımı yapacaksın ama bu tanımın hani kontekst, ortam, olgulara göre de belli algıları ve yönleri oluyor. Mesela herkes bir şey diyor. Mesela iş dünyasında yaratıcılık dediğin zaman bunun adı inovasyon. Yani buna yaratıcılık dediğin zaman insanların aklına inovasyon gelir. Yani yenilik yapmak, Ar-Ge, bunlar gelir. Ama mesela bunu bambaşka bir ortamda söylediğin zaman, tabii din olgusuna girdiğin zaman, din kuramları içinde yaratıcılık dediğin zaman Allah'ın yoktan var etmesidir. Anlamlar değişiyor. Tabii biraz önce Cinas'tan bahsetmiştik bununla alakalı, ama ki bence bununla ilgili farklı kontekstlerde, farklı şeylerde olabilir. Tanımlarda olabilir. Hepsini bilmiyorum.
gayet tabii. Bizim bahsedeceğimiz yaratıcılık daha çok bireyin tek başına bir insanın bir fikir bulması, bir ürün ortaya koyması, kendince bir eser meydana getirmesi esnasında ortaya çıkan yaratıcılık aslında. Daha doğrusu yaratıcılık bunun en başında yer alıyor. Yani bunun bir esere dönüşüp halka mal olup olmayacağına dair bir şey söylemiyor. Çünkü çok yaratıcı olmayan fikirlerin de piyasada tutunabildiğini biliyoruz. O yüzden böyle bir şart koşmayacağım. Tanım şu: bir türlü tanım yapamadık. Şu an ilk bölüme tekrar dejavu yaşıyorum. Hani kendimi tanıtmaya çalışıp da 10 dakika boyunca tanıtamamıştım. Tanımı veremedim bir türlü ya.
Tamam, ver oradan devam edelim.
Diyor ki, birbiriyle ilgisiz ya da uzaktan ilgili olguları birbiriyle sentenleyebilme becerisi. Ya bu tanımın bana güzel gelen yanı şu: abi, yeni bir enformasyon almıyorsun, yeni bir bilgi almıyorsun. Senin yaratıcı olmanı sağlayan şey yepyeni bir şey öğrendiğin anda gerçekleşmiyor. Genelde senin mevcut bildiğin şeyler arka planda işlemden geçiyorlar ve alakasız bir anda senin zihninde bir fikir meydana geliyor. Yani çok tutmuş fikirlere sahip olan insanlar genelde yoğunluk düşündükleri ve masa başındayken, o konu hakkında bir okuma yaparken vesaire öyle bir anda bulmuyorlar aslında. Ya sıradan gündelik işlerini yaptıkları bir esnada o fikrin kendilerine geldiğini söylüyorlar. Tabii ki o anda gelmesi çok değerli vakitlerini ona vakfetmiş olmasalardı böyle bir şey mümkün olmayacak. Gece mesela rüya görerek yaratıcı fikir bulan birisini hatırlıyorum. Dikiş makinesi abi. İğnenin delikli olmasıyla ancak sorunu çözebileceğine dair kendisine malum oluyor. Sözüm ona, hani rüyasında görüyor. Demek ki bu bizim artık kontrolümüzde olmayan bir süreç mi olan yaratıcılık? Tabii ki değildir. Yani sen gündüz 10-12 saatini eğer böyle bir inovasyon diyeyim senin tabirinle geliştirmeye eğer adamasaydın, zaten o senin gecelerini de kuşatmayacaktı. Çünkü senin gündüz aklında ne varsa gece de onu görüyorsun. En çok aklına meşgul eden neyse rüyalarında da onu görüyorsun. Yani rüya olmasına gerek yok. Bilinçaltında bunlar işlenmeye devam ediyorlar. Sen neye emek harcıyorsan onunla alakalı fikirler dönüp dolaşıp seni buluyor. Yani sen o fikirleri illa bulacağın diye bir şey yoksa, yani Sen kafana doldur ilgilendiğin alanı. Bir noktada o bağlantılar kristalize olacak ve ön plana çıkarak sana somut bir şey sunacak. Adeta başka birine güvenmek gibi, yani yaratıcılığına güvenmek. Kendinden ziyade kendi biriktirdiklerinin uzun vadede oluşturabileceği sentezlere güvenmek demek.
Aklıma şu geldi sen şimdi bunu anlatınca. Şöyle bir mantık, hani insanlar bunu gidiyorlar. Aynı bu bahsettiğin şekilde. Ya sanki onun üzerine hiç çalışmamışsın, hiç bakmamışsın, hiç okumamışsın gibi. Ha efendim bana rüyamda malum oldu. Yani sen onunla alakalı, ya şöyle düşün. Ben diyelim ki nörobilimle alakalı hiçbir fikrim yok. Bir gece yatıyorum, tamam kafa yok. Sabah bir kalkıyorum abi, nörobilimle alakalı bir şey keşfetmiş. Bak sen. Yani şöyle, bu aslında bize biraz şu soruyu getiriyor. Hatta bununla alakalı tartışma vardır ya. İnsan doğduğunda aklı boş bir plaka mıdır? Yoksa idealarla mı doğmaktadır? Yani malum olan şeylerden bahsediyorum. Tabii ben birazcık daha boş plakacılardanım. Yoktan gelmez abi bir bilgi. Ya sen yorumlarsın ya bunu bir şekilde öğrenirsin. O senin kafanda yoğrulur ve oluşur. İnsan sadece emme refleksiyle doğur yani bu.
O zaman sen boş plakacılardan değilsin aslında.
Ha ya şöyle, refleks olarak bir şey demiyorum. Refleks kalıtsal olarak geliyor aslında. Bu boş plaka mantığında sanki biraz düşünceler de temel olarak şeyden geliyormuş gibi bir his var ama ya bu, ben aslında biraz hibrit bir düşünceye sahibim burada. Boş
Ama
plakacılardanım
tam
dedim,
onu
dedim ama hibrit
bunlar birbirine
bir şey
zıttı
var arada.
zaten.
Ya tamamen
Tabii
hibrit
ki.
değil. Bomboş geliyoruz gibi bir şey yok. Çünkü bugün şunu da biliyoruz biz. Mesela senin ailende ne kadar mesela psikolojik rahatsızlık varsa, psikolojik rahatsızlık senin yatkınlığın daha fazla oluyor bundan. Bu sadece ailenden görmekle alakalı değil, gerçekten kalıtsal ve DNA'dan aktarılabilen bir şey haline gelebiliyor. Ya bu da aslında
Evet.
DNA'nın da birazcık bir şeyler olduğunu, içinde bir şeyler olduğunu gösterir. Ama düşünce noktasında tabii çok çok tartışılan bir şey.
Konuyu çok güzel dağıttın. Bu bir başarı. Yani beşeri kantinin maksaların hasıl olduğunu gösteriyor senin konuyu dağıtma. Çünkü bu boş plaka dediğim ya bu argümanın özü şudur. Doğarken zihnimizde belli temsillerle mi geliyoruz? Yani senin dediğin iddialarla mı geliyoruz? Yoksa bütün bilgi ancak ve ancak deneyimle elde edilebileceğini öngören boş levha argümanı mı doğru? Burada aslında yaratıcılığı tek başına senin de dediğin gibi hiç bilmediğin bir alanda bir anda o eureka anını yaşayamazsın. Sen gidip de frontal korteksin hiç bilinmeyen bir yepyeni bir işlevini durduk yere keşfedemezsin. Değil mi? Onun mevcut işlevlerini keşfetmen lazım. Onun üstüne ancak yepyeni bir şey keşfedebiliyorsun. Yani bütün devler diğer devlerin omuzları üzerinde yükselerek aslında devleşiyorlar. Hasılı yaratıcı olmak da bir açıdan en azından akademik alanda veya iş dünyasında, inovasyon alanında geçmiş deneyimler üzerine yükselmeye mahkumdur. Ama bir yönüyle de şöyle bir şey yok mu? Çocuklar mesela belli yöntemleri benimsemekle henüz zihinleri şekillenmemiş halde iken hiç beklemeyeceğin yaratıcılık örnekleri göstermeleri söz konusu olamaz. Ben bunu hayal edebiliyorum. Yani ayakkabıyı mesela giyilecek bir şey olduğunu bilse bile onun beklemediğim bir şekilde kullanabilir. Bir anda alıp kafasına şapka olarak takıp şaplamalık yapabilir. İçine su doldurup saksıyı sulamak için kullanabilir bardak yerine.
Bu yaratıcı
Tabii ki ben. En azından kendine saçmalama imkanı verdiğim için yaratıcılığa giden yolda belki bir tetikleyici olabileceğini. Yani çünkü bu arada yaratıcılık manipülasyonlarının bir kısmı öyle yapılıyor gerçekten. Yani
tabii
senden bir nesneyi
yani o konfor alanının
farklı
dışına
biçimlerde
çıkmak.
kullanabilmeni istiyorlar. Evet, konfor alanının dışına çıkmanı istiyorlar. Deneylerde bahsedince göreceksin. Belli bir nesneyi ne kadar farklı şekilde kullanmayı hayal edebiliyorsan aslında senin yaratıcılığın biraz da bu şekilde ölçülüyor. Yani bunun ölçekleri de var ama bu doğrudan uygulamaya yönelik olduğu için bence daha kıymetli.
Biraz aslında hani edebiyattan da bahsedeceğiz tabii illaki. Edebiyatın temel mantığında da bu vardır yani. Soyut kavramlar üzerinden veya somut kavramları soyutlaştırma. İsmini hatırlayamadım şu anda. Pablo Picasso muydu? Bu saat, eriyen saatler yapan sürrealistin şeyi, sürrealizmin
Dani.
Dali. Heh, Salvador Dali. Salvador Dali'nin eserleri gibi aslında. Edebiyat da aynıdır ya. Somutu soyut bir şekilde oynar. Aslında hiç düşünmeyeceğin şekilde gösterir sana. Ya da hiç bakmayacağın bir yerden bakmanı sağlar. Aslında bunu adam kafasında görür yani. Her şeyi mantıksal ve pratiklikten çıkarırsan, evet bugün çocuğun ayakkabıyı kafasına geçirmesi pratik bir şey değil. Ama yeni bir şey. Yani yenilik olarak görüyorsan ve konfor alanının dışına çıkmak olarak görüyorsan aslında gerçekten sınırı yok yaratıcılığın.
Abi bu gerçekten işe yarıyor. Yani çünkü sen ayakkabıyı şapka ya da sulama için kullandığın zaman kendine saçmalamaya imkan veriyorsun. Dolayısıyla ayakkabıyı artık ayakkabılığa kullanmana da gerek kalmıyor. Bu şu yüzden önemli. Dağınık olmanın yaratıcılıkla bir ilişkisi olduğu da biliniyor. Yani dağınıklığı dillere destan olan girişimciler falan mı? Gates miydi? Yok, o değil. Steve Jobs'tı galiba. Gerçekten muazzam bir dağınıklık ama hani bir de sen masandaki bir kalemin ufaktan hizası bozulsa bile obsesyon şeklinde ona tepki gösterip anında onu eski yerine koyma arzusu duymanı hayal edelim. Senin muhtemelen yaratıcılığa müsaade etme, kendi zihninin yaratıcı davranmasına müsaade etme ihtimalin otomatik olarak düşüyor. Dağınık olmak bir kere neyi nereye koydum derdinden, rutininden sapmanı sağladığı için beynine yeni düşünme olanı sunuyor. Yani çok sık kullanılan bir aracı arıyorsan bile masanın etrafında dört dönmeni gerektirebiliyor. Bu işte aslında zihnimizin yaratıcı davranmakta gösterdiği prensibin dış dünyaya uygulanmış hali. Dağınık olan şeyler arasında asosyasyon ya bir ilişki kurmak, bir ilişki yaratmakla yaratıcı fikirler ortaya çıkıyor. Hatta onun bu dağınıklıkla ilişkisi yüzünden çok yaratıcı işler yapmış insanlar kendi yaptıkları işin sorumluluğunu alamıyorlar, biliyor musun? Böyle bir şey okumuştum. Bir psikolog. Biliyorsun psikologların çoğu psikoloğa gidermiş. Terzi kendi söküğünü dikemediği için. Akademisyen bu. Gerçekten de alanda müşterini ispat etmiş. Çok sayıda yaratıcı olgu geliştirebilmiş bir psikolog. Herkesin üstünde tuttuğu bir isim yani. Gidiyor psikoloğa, diyor ki ben kendimi sahtekar gibi hissediyorum. Yani bu fikirler benim yıldan yıla yaptığım okumalarla böyle böyle, şimdi bu master tezi yazmam lazım, şimdi bir doktora tezi yazmam lazım diye yol üstünde aşama aşama bulduk ama hiçbiri çok da bana aitmiş gibi hissetmiyorum. Yani ben çok sıradan ve basit makaleler yazdım ama herhalde bir şekilde ortalamanın üstünde kaldığım için insanlar buna çok değer verdiler. Bu fikirler bana geliş şekli, işte dedik ya, bilinçaltının arkasında çalışıyor da sanki senin dışında birisi o fikri bulmuş gibi hissediyorsun. Bu adam da aynısını hissediyor. İşte şey var ya, imposter sendrom dediğimiz sahtekarlık sendromu. Normalde sahtekar olmadığın halde adeta ikincin benliğinde veya zihninin bilinçli olmayan kısmının onu üretmiş olmasının neticesinde onu kendine konduramamak, onun sorumluluğunu alamamak gibi bir sorun da meydana getiriyor. Bu bana işte dağınıklıkla yaratıcılık arasındaki ilişkiden kaynaklanıyormuş gibi geliyor. Çok düzenli yaşadığın takdirde düşünsene ya, benim çünkü şöyle arkadaşlarım da var. Yüksek lisans tezi yazması gerekiyor. Ne yapsam tutar diye soruyor bana. Yani hangi değişkenleri kullanırsam anlamlı bir bulgu bulurum. Çünkü tek derdi o vazifeyi yerine getirmek. Yani lisede lisans yıllarında biz paper yazarken ne yapıyorduk? Bu ödevin gerektirdiği şey nedir? Ne yaparsam yüksek not alırım. Adam yüksek lisansa gelmiş, hala bu kafada yani. Şimdi bu insanın ne kadar düzenli olduğunu, yok yok bunu şey eleştirmekten söylemiyorum yani, artık lisans eğitim ayağa düştüğü için bunu tek bir birey üstünden eleştirmeyeceğim zaten. Sistemsel bir sorun var burada. Önemli olan kısmı şu, bu insan çok hususiyetle seçtiği değişkenlerin birbiriyle ilişkisine bakmanın ötesine geçmeye asla niyet edemez. Kendi değişkenini, kendi manipülasyonunu oluşturarak çalışmaya cüret eder mi sence bu insan? Böyle bir risk alır mı? Övünmek gibi olmasın ama ben ilk çalışmamda böyle bir manyaklık yaptım. Ne çıkacağını da merakla bekliyorum. Ama ya fikir geldi bir anda, ulan merak ettim acaba çıkar mı böyle bir şey diye. Kendi kendime uydurdum ve bakacağım. Ama çok çok yaratıcı bir insan olduğumdan falan değil yani. Zaten merak ettiğim bir konuda bir fikir bana geldi. Ben de merakım doğrultusunda onu araştırmayı seçtim. Ama eğer çok tertipli düzenli olsaydım, tırnak içinde garantici olsaydım bir şey yaratamazdım. Yani risk almayı da öğrenmemiz gerekiyor. Risk alabilmek de ancak keşfedilmemiş topraklara girmeye cüret etmekle mümkün. Yani şimdi yüzlerce defa çalışılmış bir konuda yepyeni bir çalışma yapmaya ihtiyacımız yok abi. Dağınıklık üstüne bir örnek vereyim. Bulgunun da
Örnek vermeden biraz ben şeyden bahsedeyim. Şimdi benim sanatın farklı dallarıyla uğraşan birçok farklı arkadaşım oldu. Veya böyle gerçekten yaratıcılığının çok kuvvetli olduğunu bildiğim senaryolar yazan. Bak hiç mesela belki bir yerde yayınlamıyor etmiyor ama çok sağlam senaryolar yazan arkadaşlarım oldu. İstisnasız bu adamların hepsi dağınık insanlar. Ama bu dağınıklık sadece fiziksel olarak değil aslında düşüncesel bir dağınıklık da söz konusu. Pardon. Bunun da üzerine biraz konuşmamız lazım. Kafasındaki şeyler tabulardan ibaret değil. Bu budur, şu şudur değil. Biraz önce bahsettiğimiz ayakkabı örneğindeki gibi aslında. Adam bir şeyi 10 farklı şeye yorabiliyor. Bu yüzden aslında düşünceler de dağınık. Birazcık böyle bir sanki içinde akışa bırakmış gibi kendini. Bir düzenlik yok kafasındaki düşünce akışlarında. Bu şeye de doğuruyor tabii. Bu tarz olan insanlarda depresyon ve eğilim biraz daha fazla yaratıcı bir kısmında. Hani bilmiyorum bunun ne kadar bir araştırmasal karşılığı vardır ama benim gördüğüm o oldu en azından. Melankoli şeyi biraz fazla oluyor. Şey açılıyor, duygu durum aralığı biraz genişliyor. Diğer yaratıcı olan insanlar nasıldır bilemiyorum ama benim en azından sanatçılarda gördüğüm böyle bir şey var. Ya sinirlenince çok sinirleniyorlar. Üzülünce çok üzülüyorlar. Sevinince çok seviyorlar.
Tabii abi, sanatın hissettirebildiklerine kendini açmış insanlar olmasına şaşırmamak lazım. Ya yaratıcılığın aslında sen bir alışkanlığın ürünü olduğunu anlatıyorsun gibi geliyor bana. Çünkü daha somut bir çıktısı olmadan yaratıcılığı düşüncelerden önce de kullandığı lisanda ve kelimelerde kendisine var ediyor. Yaptığı çağrışımlarda bile adam çok yaratıcı olduğu için bir konudan alakasız olan konuya atlayabiliyor. O çağrışımlar konusunda sen kendine limit koymadığın zaman onun ötesine geçebileceğin ilerleyen aşamaların kapısı ancak sana o zaman açılıyor zaten. Bu yüzden diyorum yaratıcılık aslında bir alışkanlıktır. Bir anda o evreka dediğimiz anı yaşamaktan ibaret değildir diye. Paradoksal görünebilir. Çünkü alışkanlık ve yaratıcılık birbirine zıttı gibi görünen şeyler. Halbuki gerçekten iyi geliştirelim. Mesela defter tutma alışkanlığı geliştirmenin yaratıcılığı da geliştirdiğini biliyoruz. Çünkü deneyimlerini daha doyurucu bir şekilde not tutarak onların arasında ilişkileri geri dönerek kurabileceğin şekilde zihninde daha fazla yer tutabilecek şekilde kodlamanı sağlıyor defter tutmak. Alışkanlık geliştiriyorsun yani. Yaratıcı olmak bu yüzden şey gibi six pack geliştirmek gibi yani karın kası geliştirmek vücutta en zor geliştirilen kas grubudur. Yani bir anda olmuyor. Hani rutin bir şekilde senin düşünce şeklinde o kutunun dışına çıkma dediğimiz hadiseye cüret etmekten kaçınmamam gerekiyor. Bu da kolay bir şey değil biliyorum. Ama bakıyorsun planlayarak ya da uzun uzun kurgulayarak olmuyor bu fikirler. Bir anda böyle içine doğarak gerçekleşiyor genelde yaratıcılık. Tanrı'ya neden yaratıcı deriz? Onu da burada sorgulayabilirim. Şimdi Tanrı'nın evreni yaratma hadisesi kimi dini anlatılarda şu şeye geçer. Dışsal olarak kendi dışında bir varlığı yaratmasından ziyade adeta kendinden taşması. Bireysel olarak biz bir fikir bulduğumuzda aslında buna benzer bir südur etme denilen o taşma anını tecrübe ederiz. Yani sen içine attın her şeyi ve senin içinde bir şekilde o ilişkiler yumağı kendince anlamlı bir ilişki yakaladı onların içerisinde. Cımbızla çekti onu ve sen o anda aha dedim bir şey buldum. Şimdi sen ona giden düşüncenin aşamalarına şahit olamadığın için o fikirle alakalı sorumluluk almaktan çekinebiliyorsun işte. Ya bu imposter sendrom, sahtekar, kendini sahtekar gibi hissetmesinin nedeni o kadar güçlü bir duygu uyandırıyor ki içeride. Bu ancak dışarıdan gelmiş olabilir. Benimle alakası yok diyorsun. Çünkü başka türlü deneyimlediğin bir hissiyat değil dostum.
Şöyle söyleyeyim ben sana. Bunu şairlerin hayatını okurken de biraz rastlıyordum. Ya da kendim bir şeyler yazmaya çalışırken yani şiir çalışmaları yaparken yapıyordum. Bu arada şiir öyle herhangi bir çalışmayla falan yazılmıyor ya. Oturup planlayıp planlanan bir şey olmuyor genelde. Bir duygu bütünlüğü oluşturuyor insanda ve böyle akıyormuş gibi oluyor. Bununla alakalı kimin sözü vardı ya? Ben doğru mu hatırlıyorum ama şey gibi şiir yazmak böyle yağmurun altında yağmuru avuçlarında toplamaya çalışmak gibi bir şey. Benim yazabildiklerim sadece avuçlarımda kalanlarım diyor. Yani düşünsene koca bir yağmur hissettikleri ve senin gördüklerin yalnızca iki avucu kadar. Bu yüzden aslında çoğu zaman şiirlerini değersiz görüyorlar veya ortaya koydukları sanat eserlerini o kadar büyük değerliymiş gibi görmüyorlar. Ama tabii başkası buna baktığı zaman o şeyi bilemediği için aslında kafasında dönen büyük duyguyu, büyük hissi göremediği için sadece o kalanın bile müthiş bir değere sahip olması oluşuyor. Dediğin doğru yani.
Aynen öyle. Şu az önce değineceğim dağınıklıkla alakalı o data şu an gözüme çarptı. Öyle bir şey yapmışlar. 48 kişiyi yarısını dağınık bir odada bekletmişler. Yarısını da son derece derli toplu bir odada bekletmişler. Ve nesne kullanımına dair ne kadar yaratıcı yaklaştıklarını söylemiştim ya. Ping pong masasının kaç farklı şekilde kullanılabileceğini var. İşte fikirler üretmelerini istemişler. Tahmin edildiği üzere de dağınık odada bekletilenler düzenli odada bekleyenlere kıyasla yaratıcı fikirlerde bulunmuşlar. Yani tabii bunda çok şaşıracak bir şey yok. Ya dağınıklığın zaten bu kısmını seviyorum. Delikliği neden bahsettim ya? Makineden, rüyadan, o fikrin gelmesinden. Tesadüfen geliştirilen şeyler de var. Mesela Fanta, doğru hatırlıyorsam, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazilerin yaptığı deneylerden tesadüfen, tamamen tesadüfen üretilen bir şeymiş. Bugün hala tüketilen bir ürün. Ford'un araba motorunu geliştirmesi için mesela biraz sistematik bir yönlendirmenin de gerektiğini anlayabiliyorsun. Çünkü belli yönde ilerlemekte olan sanayisel bir devinim var senin ilgilendiğin alanda. Sen o alanda patentler alıyorsun, kendini geliştirmeye, o sanayinin lideri olmaya çalışıyorsun. Bu belki bugünkü manada bildiğimiz arabaya doğrudan yol açmıyor. Çünkü senin aklında olan o şey o değil. Ama o motoru ne kadar farklı şekillerde kullanılabileceğinin, o olasılıkların senin önünde açılabilmesi için, senin önüne gelen her şeyin patentini falan almak için canını dişine takman gerekiyor. Ya bu yüzden zaten hata yapmaktan korkmamak, çok fazla girişimde bulunmak. Hani ben bekleyeceğim, bekleyeceğim. Mükemmel, sadece mükemmel kitapları okuyacağım ve en sonunda ben ona benzer mükemmel bir kitap bulacağım. Hayır abi, mükemmel kitapları okuyarak değil, kötü eserler yazarak ancak mükemmel bir eser yaratabilirsin. Tabii ki bunun ön şartının diğer ciddi eserleri okumaktan geçtiğini kabul ediyorum, ama kötü yazmayı kabul etmedikçe iyi yazmanın imkansız olduğunu da kabul etmek lazım.
Bu şey gibi ya, hani ampulün icadındaki şey vardır ya, birçok insan da bilir. İşte 600. bilmem kaçıncı denemesinde bulunuyor. 600 farklı deneme, düşünsene ya, 600 kere deniyorsun ve 600 kere olmuyor. İşte 601. de buluyorsun falan. Ama işte sen o 600 tane yaparken hücresine kadar öğreniyorsun.
Abi bir insan 600 defa hata yapmasına rağmen, hata demeyeyim, başarısız olmasına rağmen hala hangi şey kıvamı eder? Esas
Hani
sonuç
aynı şekilde
olgulamak
kalır.
lazım.
Sen her hata yaptığında bir şey keşfediyorsun. Ya hata yaptık ama mesela burada işte bu voltaja düşük verdim, şunu
Evet.
yaptım, şöyle yaptım. Her seferinde bir şey katıyorsun. Her seferinde bir şey katıyorsun. Sen al, mesela 599 kere hata yaptığında aslında elinde 599 başarısız değişkeni keşfetmiş olma hali var.
Doğru. Ancak hala şu durum değişmiyor. Yani yeni bir şey öğrenmekten, nelerin işe yaramadığını da keşfetmeni öğrenmekten senin bir haz alıyor olmanın ben ön şart olduğunu düşünüyorum. Niye biliyor musun? Eğitim sisteminin bize koşulladığı şekilde bizim belli bilgileri hazmetmeden kafamıza atıp sınav kağıdının içerisine kusup sınavdan çıkınca da kafamızın boşalacağı şekilde ciddi bir bilgi birikimi edinmeden mezun olduğumuz bir sistem içerisinde yetiştik. Ve burada duygusal bağlılık hissetmediğimiz ödevlerin peşinden koştuk yıllarca. Bunu yapan kişinin bir ölçüde duygusal bağlılık hissetmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kendi seçtiği bir alanda adanmışçasına çalışma şevkini başka türlü nereden devşirecek? İçsel olarak ben motive olduğumu düşünüyorum ki zaten ona geleceğim. David Perkins diye bir abimizin kartopu modeli var. Yaratıcı insanları, yaratıcı olmayanları ayıran 6 özellik olduğunu söylüyor. Bunlardan 6.'sı zaten bitsel motivasyon. Ona geleceğim. Hatta bahsetmişken istersen gir edebilirim o modele.
Oraya girmeden biraz bu konudan bahsedeyim. Yani aslında bu içsel motivasyon dediğin şeyin daha güzel adı tutku. Bir işe tutku duyuyorsan sen o işten işte başarısız oldukça bir şeyler deneye deneye öğreniyorsun. Bu sıra mevcut. Bak yine bir motosiklet üzerinden örnek vereyim. BMW normalde bir uçak motoru üreten bir firma. İkinci Dünya Savaşı zamanında Almanya'da. Sonrasında yasaklanınca uçak motoru üretmeleri, adamlar işte basit ulaşım araçları üretmek için motosiklet işine giriyorlar. Bir motor üretiyorlar fakat adamların motorunda bir verimsizlik var. Devamlı bir verimsizlik var. Devamlı üzerine çalışıyorlar bunu. Ya bunun verimsizlik de şu. İşte aynı arabadaki gibi bir sistemle çalışıyor. Motorun bir kısmı daha fazla ısınıyor. İşte adam bunun üzerine çalışıyor. Deneye deneye. Yine bir gün ayrı bir şekilde malum oluyor. Diyor ki biz bu motoru içeri dik koyuyoruz ama bunu yan koysak da biraz daha fazla hava alsa, iki tarafta eşit alsa düzelebilir diye bir şey doğuyor. Tabii birçok denemenin üzerine oluyor bu. Ve gerçekten de düzeliyor. Bugün hala aynı mantıkla çalışan motorlar BMW markası üretiyor. Boxer motor diyorlar bunun adına. Böyle çıkıyor ortaya. Sadece motoru yan çeviri veriyorlar ama o yan çevirmeye gelene kadar.
Yani aslında ne kadar basit bir hamle gibi görünüyor.
Evet. Ama öyle değil maalesef. Öğrenmen lazım. Yani başarısız olacak değişkenleri öğrenmen lazım ki sen o nokta atışını yapabilirsin.